Ayrım 17. İşte Türkiye'nin kurtuluş reçetesi Aklı Kemal, Atatürk'ün akıllı projeleri 3. cilt, Sinan Meydan. Sayfa 214. Sosyal fabrikalar, Atatürk modeli fabrikalar. Bugün de devlet işletmelerinin her birinin bulundukları yerler, memleketin içinde ve uzak yerlerinde birer şehir halindedir. Parkları, lojmanları, eğitim müesseseleri, toplu yaşama ve spor hayatının bütün tesisleri, rahat ve konforlu hayat düzeniyle eşleri, demokratik memleketlerde dahi pek görülmeyen uygar tesislerdir. Şevket Süreyya Aydemir. Kurtuluş Savaşı sırasında 1920 ile 1921 yılları arasında müttefik devletlerin toplum bilimcileri ve değişik toplumsal kurumların sorumluları İstanbul'daki fabrikalarda çalışan işçiler üzerinde İstanbul Sosyal Anketi adını taşıyan geniş kapsamlı bir anket düzenlemişlerdir. Anket sonuçlarını anketi yöneten Amerikalı Dr. C.R. Johnson, New York'ta 1922 yılında basılan Constantinople Today adlı kitabında yayınlamıştır. Çavdar adı geçen eser sayfa 121-122. Anket dolayısıyla 13 fabrika ziyaret edilmiştir. Ziyaret edilen bu 13 fabrikada 2850 işçinin çalıştığı tespit edilmiştir. Bunların 100 kadarının daha çalışma yaşını gelmemiş çocuklar olduğu belirlenmiştir. Adı geçen eser sayfa 124. Ankete göre işçiler 9-10 saat çalıştırılmaktadır. Bazı fabrikalar zaman zaman fazla mesai yaptırılmaktadır. İşçi aylıkları ortalama 30 ila 50 lira arasındadır. Fabrikalardaki şefler ve ustalar 100 ile 150 lira arasında ücret almaktadır. Kadın ve çocuk işçilerin asgari ücretleri ise 10 liradır. Adı geçen eser sayfa 125. Tevfik Çavdar, İstanbul Sosyal Anketi'ne dayanarak fabrikalardaki sosyal hizmetler ve işçilerin sosyal hakları konusunda şu bilgileri vermiştir. Deri işleme ve geliştirme fabrikalarında çalışma saatleri tahammül edilemeyecek kadar kötü. Fabrikalarda sosyal hizmetler hiç denecek kadar az. 13 fabrikadan yalnız birinde ilkel koşullara sahip bir kantin bulunmakta, diğer fabrikalarda ise işçiler yemeklerini kendileri getiriyorlar. Mevcut husus-sıha kanunu uyarınca her fabrikaya haftada bir doktor geliyor. Fakat işçilerin isteklerine cevap vermekten uzak, sadece formalite gereği yapılan bir ziyaret bu. Adı geçen eser sayfa 125. Osmanlı Devleti'nde işçi-işveren ilişkileri dönemin borçlar kanunu olan 1860 tarihli mecelle ile düzenlenmiştir. Mecellede işçi-işveren ilişkileri icare-i ademi yani insanın kiraya verilmesi başlığı altında ele alınmış, işçi de Roma hukukunda olduğu gibi nefsini kiraya veren insan olarak tanımlanmıştır. Osmanlı'da mecelle dışında çalışma ilişkilerini düzenleyen herhangi bir kanun yoktur. Sadece maden sektöründe uygulanmış olan 1863 tarihli Maden Nizamnamesi, 1865 tarihli Dilaver Paşa Nizamnamesi ve 1869 tarihli Madin Nizamnamesi adlı tüzükler vardır. Bunlardan Dilaver Paşa Nizamnamesi işçiyi korumaktan çok üretimi arttırma amacına yöneliktir ve zorunlu çalışma esasını benimsemiştir. Bunlar arasında Madin Nizamnamesi işçilere bazı sosyal haklar tanımıştır. Bu nizamnamede zorunlu çalışma yasaklanmış, işçi sağlığının korunması, iş güvenliğinin sağlanması ile işverenlerin iş kazaları durumunda işçiye tazminat ödemesine ilişkin hükümler yer almıştır. Ancak bu hükümler tam anlamıyla uygulanamamıştır. İkinci meşrutiyetten sonra grev hareketleri artınca İttihat ve Terakki Hükümeti tatili eşgal kanununu çıkarmıştır. Bu kanunla kamu hizmeti gören iş yerlerinde sendika kurulması ve grev yapılması yasaklanmıştır. Kurtuluş Savaşı yıllarında dönemin İktisat Bakanı meclis görüşmeleri sırasında Ereğli'de çalışan maden işçilerinin durumunu şu sözle ifade etmiştir. Bizimkilerin halini arz edeyim. Hepsi çıplak, hepsi açtır. Hatta üzerlerinde bir mintan bile yoktur. Karadeniz sahillerinden gelen, ameliliği kendilerine sanat intihaz eden Müslüman biçarelerin orada yatacak yerleri yoktur. Bunlara 80 kuruş gündelik verilir. Fakat 40 kuruşu ekmek parası olarak kesiliyor. BMM zabıtları, cilt 10, sayfa 30 ve diğerleri. Atatürk işçi haklarıyla daha Kurtuluş Savaşı yıllarında ilgilenmeye başlamıştır. Nitekim 1921 yılında TBMM'de Ereğli'de çalışan işçilerin sosyal güvenliklerini sağlayan iki yasa kabul edilmiştir. İlk olarak 28 Nisan 1921 tarih ve 114 sayılı Zonguldak ve Ereğli Havza-i Fahiyesi'nde mevcut kömür tozlarının amele menafi umumiyesine olarak Füruhtunda dair kanun çıkarılmıştır. Bu kanunla Zonguldak ve Ereğli kömür bölgesinde üretim sırasında ortaya çıkan ve işletmece terk edilmiş bulunan kömür tozlarının açık arttırma yoluyla satılarak tutarının işçiler yararına kullanılması sağlanmıştır. Bunun hemen arkasından Ereğli Kömür Bölgesi maden işçileri hakkında uygulanmak üzere 10 Eylül 1921 tarihli ve 151 sayılı Ereğli Havza-i Fahmiye Maden Ameledinin hukukuna müteallik kanun çıkarılmıştır. 151 sayılı kanunla Ereğli Kömür Bölgesi'nde işveren ve işçi ilişkileri düzenlenmiş, sermayeye karşı emek korunmuştur. Kanun zorla çalıştırmayı yasaklamış, çalışma süresi, asgari ücretler, en küçük işe alınma yaşı ve işçi eğitimi konularında emek yararına hükümler getirilmiştir. Öte yandan işverenlere işçi koğuşları ve hamamlar yaptırma zorunluluğu getirmiştir. Kanun çalışma sürelerini günde 8 saatle sınırlandırmış, fazla çalışma için 2 kat ücret verilmesini öngörmüştür. Kanunda asgari ücretlerin devlet, işçi ve işveren üçlüsünce saptanması esası vardır. Kömür madeninde çalışma yaşı 18 ile sınırlandırılmıştır, fazla çalışma işçinin isteğine bırakılmıştır. Sait Dilik'in Atatürk döneminde Sosyal Politika adlı makalesinde belirttiği gibi bu hükümlerle o günün şartlarına göre ileri sosyal normlar getirilmiş oluyordu. Özellikle çalışmayı kabul yaşının 18 olarak saptanmış olması dünyanın belli başlı ülkeleri arasında ilk kez Türkiye'de gerçekleştirilmiş oluyordu. Sait Dilik, Atatürk döneminde Sosyal Politika, HTTP, Dergiler Ankara, Edu.tr, Erişim Tarihi 12 Temmuz 2012, sayfa 95. Kanunun işçi koğuşları yapılması şeklindeki hükmünden yola çıkılarak işçi konutları yapılmıştır. 151 sayılı kanun sosyal güvenlik bakımından önemli haklar getirmiştir. Bu kanunla a. İşverenler hastalanan, kazaya uğrayan işçileri ücretsiz olarak tedavi ettirmeye, bunu sağlamak için maden yakınında hastane açmaya ve doktor bulundurmaya mecbur tutulmuştur. Sağlık kurum ve personelinin sayısı, nerelerde bulunacağı, ortak kurumların giderlerinin madenciler arasında nasıl bölüneceği bir tüzükle belirtilmiştir. B. İşverenlerin iş kazaları halinde işçiye ya da kaza ölümle sonuçlanmışsa ailesine, tutarı yargı organlarınca saptanacak bir tazminat ödemesi esası getirilmiştir. Kazanın, işverenin kusurundan doğması halinde kanun ayrıca işverenden para cezası alınmasını şart koşmuştur. C. Kanun, maden işçileri için ihtiyat ve teavün sandıkları kurulmasını ve bu amaçla bir yönetmelik çıkarılmasını öngörülmüştür. Söz edilen yönetmelik 22 Temmuz 1923 tarihinde Amele Birliği ve İhtiyat ve Teavün Sandıkları Talimatnamesi adıyla çıkarılmış ve kömür madenlerinde ihtiyat ve teavün sandıkları kurulmuştur. Bu sandıklar kanun gereği Amele Birliği adıyla birleştirilmiştir. Yönetmeliğe göre sandıkların üye işçilere şu yararları sağlaması planlanmıştır. 1. İş kazaları ve hastalıklar durumunda yardım yapılması, bu işçilerin söz edilen durumlarda tedavi işverenlerin sağlık tesislerinde yapılacağı için burada söz konusu olan yardım, işçilerin çalışmadıkları sürede geçinmelerine yardımcı olacak bir sosyal gelirin sağlanmasıydı. 2. Muhtaç durumlardaki işçi ailelerine yardım yapılması. 3. Ödünç para verilmesi. 4. İşçilerin konut edinmek amacıyla kuracakları konut kooperatiflerine kredi sağlanması. 5. İşçilerin ya da aile fertlerinin ölümü durumunda cenaze giderlerinin karşılanması. Böylece Türkiye'de ilk sosyal sigorta uygulanması başlamıştır. 1923 yılında kurulan Amele Birliği 1976 yılına kadar işçilere şu yararları sağlamıştır. 1. İşçilere henüz sosyal sigortaların kapsamına girmeyen, iş kazaları ve meslek hastalıkları dışındaki genel yaralanma ve hastalık hallerinde çalışmadıkları günler için gelir sağlanması. Amele Birliği'nce bu hallerde işçilere sağlık yardımı yapılmamaktaydı. Çünkü bu yardımlar işverenlerin 151 sayılı kanun uyarınca kurmak zorunda oldukları sağlık tesislerince yapılmaktaydı. 2. İşverenin işçiler için kurduğu sağlık kurumlarının kuruluş giderleri dışındaki genel giderlerine 5'te 1 oranında katılarak işçiler gibi aile fertlerinin de bu kurumlardan yararlanmalarının sağlanması. Adı geçen makale sayfa 97. Kurtuluş Savaşı yıllarında Atatürk'ün önderliğini yaptığı Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu, 1923 yılı seçim beyannamesinde sosyal yardım ve genel sağlığa ilişkin kurumların düzeltileceğini, bunların sayılarının arttırılacağını ve işçileri koruyucu kanunların çıkarılacağını ilan etmiştir. Adı geçen makale sayfa 97. 1923'te İzmir İktisat Kongresi'ne amele grubu olarak katılan delegeler, çalışma hayatı ve işçi hakları konularında önemli taleplerini açıklama fırsatı bulmuşlardır. Amele yerine işçi kavramının kullanılmasına karar verilen kongrede, işçi hakları konusunda çok önemli kararlar alınmıştır. Bu kararlara daha önce ayrıntılı olarak değinmiştim. Cumhuriyet döneminde 1926 yılında mecelle kaldırılarak Borçlar Kanunu kabul edilmiştir. Bu tarihten 3008 sayılı İş Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 1937 yılına kadar geçen dönemde 151 sayılı kanunun dışında kalan konulardaki işçi ve işveren ilişkileri Borçlar Kanunu ile düzenlenmiştir. Adı geçen makale sayfa 97. Atatürk'ün sosyal içerikli önemli kanunlardan biri de 1930 tarihli Umumi Hıfz-ı Sıha Kanunu'dur. Bu kanun başka düzenlemelerin yanında kadın, çocuk ve tüm işçilerin korunmasına ilişkin hükümler getirmiştir. Bu kanunla a. hamile kadınların doğumdan önce ve sonraki 3'er haftada, b. 12 yaşından küçük çocukların sanayi işlerde ve madenlerde, c. 12 ila 16 yaşları arasındaki çocukların gece mesaisi ile günde 8 saatten fazla çalıştırılmaları yasaklanmıştır. Öte yandan belirli sayıda işçi çalıştıran iş yerlerinde işçilere hastalık, kaza ve analık hallerinde işveren tarafından sağlık yardımı yapılması öngörülmüştür. Ancak bu durumlarda işçinin ücretinin işveren tarafından ödenmeye devam edileceği hükmü kanunda yer almamıştır. Fakat 1926'da çıkarılan Borçlar Kanunu'nda uzun süreli hizmet akdinde hastalık, askerlik ve benzeri sebeplerden dolayı kusuru olmaksızın çalışamadığı, nispeten kısa bir süre için işçinin işverenden ücretini isteyebileceği hükmü yer almıştır. Ancak bu sürenin ne olacağı kanunda belirtilmediği için uygulamada güçlükler ve hukuk çatışmaları yaşanmıştır. Adı geçen makale sayfa 98. Türkiye, Atatürk'ün direktifiyle 1932 yılında Uluslararası Çalışma Teşkilatı'na girmiştir. Bu doğrultuda 1934 yılında hazırlanan bir tasarı, 8 Haziran 1936'da kanunlaşarak 3008 sayılı iş yasası doğmuş ve bu yasa 1937 yılında yürürlüğe girmiştir. Atatürk 3008 sayılı iş yasası tasarısının hazırlanması sırasında çalışmalarla yakından ilgilenmiş ve tasarının taslağında el yazısıyla düzeltmeler yapmıştır. 3008 sayılı iş yasasının bazı özellikleri şunlardır. 1. Türkiye'de ilk kez modern sigorta kurumu oluşmuştur. 2. İşçi sağlığının korunmasına önem verilmiştir. 3. Tarım kesimi kanunun dışında tutulmuştur. 4. 1930'ların iç ve dış koşullarından dolayı grev ve lockout yasaklanmıştır. 5. İşçi işveren ilişkilerinde işçiden yana tavır almıştır. 6. Kadın işçilere oldukça geniş haklar tanımıştır. Adı geçen makale sayfa 99-100. Ayrıca çalışan anneler için fabrikalarda anneler mutfağı oluşturulmuştur. Bu mutfakta yorgun annelerin dinlenmesi sağlanmış, sıcak ve besleyici yemekler verilerek sağlıklarının korunması hedeflenmiştir. Baytal, adı geçen eser, sayfa 64. Ekonomi Bakanı Celal Bayar, 1937'de yaptığı meclis konuşmasında kurulması planlanan sosyal fabrikalardan şöyle söz etmiştir. İşçinin işine sıkı bir suretle bağlanmamış olması, endüstri için büyük bir tehlike olabilir. Özellikle Zonguldak kömür işletmesinin randımanlarının düşük olmasının sebeplerinden biri budur. Bunun için tedbirlerimiz vardır. Fabrikalarımızın çevrelerinde sağlık şartları ve rahatlıkla kalacakları evler yapmak, okutmak, sağlıklarını göz altında bulundurmak, yani köyde aradığını fabrika çevresine getirmek. Bu maliyetleri yükseltecektir fakat bunların öyle sosyal yararları vardır ki ileride fabrikalarımızın kalifiye işçi sahibi olmaları ve bir işçi jenerasyonu yetiştirmeleri bakımından bu harcamaları seve seve yapmalıyız. Bunu yapma kararındayız ve bu doğrultudayız. Mahmut Goloğlu, Tek Parti Cumhuriyeti İstanbul 2009, sayfa 290. Atatürk'ün sosyal fabrika projesinin temelinde onun sosyal yardım politikaları vardır. Atatürk sosyal yardımların yapılmasından devleti sorumlu tutmuştur. Bu konudaki düşüncelerini bir keresinde şöyle açıklamıştır. Fakat birer fikir olarak aldığımız bağlılık teorilerinin gereklerini uygulamada sosyal güvenceler adı altında toplamak mümkündür. Bu sosyal güvencelere devlet sosyalistliğine yaklaşarak varılabilir. Bu yol kanun yoludur. 1. İş kanunu. 2. Şehirlerin ve atölyelerin sağlıklı kurulması, çevre ve iş sağlığı. 3. Bulaşıcı hastalıklara karşı korunma. 4. İşçinin ihtiyarlığa ve kazalara karşı sigortası, emeklilik ve kaza sigortası. 5. Hasta ve ihtiyar yoksullara zorunlu yardım. 6. Çiftçi sandıkları. 7. Yardım cemiyetleri kurulması. 8. Ucuz evler yapılması, sosyal konut yapımı. 9. Okul çocukları için okullarda kantinler. 10. Bütün bu gibi kurum ve kuruluşlara devlet bütçesinden yardım. Bu ve buna benzer kursları sağlamak için kanunlar. Bağlılığın saydığımız şekilde uygulamaları çoktur fakat bu uygulama fikri her yerde beğeni görmüş değildir. Çok eleştirilere de uğramaktadır. Özellikle bağlılık teorisinin uygulamalarını kişinin sorumluluk duygusunu zayıflatan veyahut yok eden bir hareket olarak görenler vardır. Diyorlar ki, zayıflığımızı, kusurumuzu, ayıplarımızı toplumun üstünde tutmak, kişisel sorumluluğu kaldırmaktır. Halbuki ahlak kanununun temeli kişisel sorumluluktur. Kısaca, bağlılık herkes kendi için yerine, herkes herkes için düşüncesini ortaya koyar. Bu düşünce sosyaldir, millidir, geniş ve yüksek anlamı ile insancıldır. Afet İnan, Mustafa Kemal Atatürk'ten yazdıklarım, Ankara 1971, sayfa 102-103, metin sadeleştirilmiştir. Atatürk'ün burada altını çizdiği temel kavramlar sosyal yardım, toplumsal dayanışma ve sosyal devlettir. Atatürk, çalışanın, emekçinin her türlü sosyal hakkını koruyan bir devlet anlayışından söz etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kamu kurum ve kuruluşlarında bu anlayışın egemen olmasını istemiştir. İşte bu doğrultuda devletin kuracağı fabrikaların işçiye her türlü olanaklarını sunduğu ve güvence verildiği sosyal fabrikalar olmasını planlamıştır. Şevket Süreyya Aydemir, Cumhuriyet'in devlet işletmeciliği sadece bir iktisadi teşebbüs değildir diyerek Cumhuriyet'in fabrikalarının özelliklerini sıralarken fabrikaların sosyal yönlerine de vurgu yapmıştır. 1. Sanayi tesislerini memleketin içlerine uzak köşelerine yaymak. 2. Modern, uygar, ileri yerleşme ve hayat tarzını memleketin uzak köşelerine kadar götürerek etrafa ileriliğin, uygarlığın örneklerini vermek. 3. Gerek teknik, gerek işletme alanlarında büyük ölçekli işler yaparak ve çok sayıda eleman yetiştirerek ileride bunların özel teşebbüs sahasında teşkilatçılıklarına, önderliklerine imkan sağlamak. İktisadi devlet teşekküllerini milli ekonominin bütün branşları ve sektörleri için bir mektep halinde geliştirmek. 4. İşletme muhasebesi, doğru hesap, modern işletmecilik bakımından organizasyon sahalarında örnekler vermek, uzmanlar yetiştirmek ve tam istihdam, tam randıman alanları ile dürüst vergi hesabı alanında örnek olmak ve gelenek yaratmak. 5. Yönetici müstahdem ve işçiyi, yalnız hizmetlerinden faydalanılan, hayatları ile ilgilenilmeyen kör iş kuvvetleri halinde almayıp, onların lojman, günlük hayat, sıhhat, eğitim ve çocuklarının bakımı gibi sorunları ile spor işlerine ve toplu eğlencelerine kadar bütün sahalarda insanca yaşamalarını ve gelişmelerini sağlamak, bu alanda özel teşebbüse önder olmak. Aydemir, adı geçen eser, sayfa 446. Aydemir, sosyal fabrika projesinin kağıt üzerinde kalmayıp hayata geçirildiğini, böylece demokratik ülkelerde bile işi benzeri olmayan uygar kurumlar meydana getirildiğini belirtmiştir. Nitekim bugün de devlet işletmelerinin her birinin bulundukları yerler, memleketin içinde ve uzak yerlerinde birer şehir halindedir. Parkları, lojmanları, eğitim müesseseleri, toplu yaşama ve spor hayatının bütün tesisleri, rahat ve konforlu hayat düzeniyle eşleri demokratik memleketlerde dahi pek görülmeyen uygar tesislerdir. Adı geçen eser, sayfa 446-447. Atatürk'ün sosyal fabrika projesinin temelinde 28 Nisan 1921 tarih ve 114 sayılı Zonguldak ve Ereğli Havza-i Fahmiyesinde mevcut kömür tozlarının amele menafii umumiyesine olarak furuhtunda dair kanun. 10 Eylül 1921 tarih ve 151 sayılı Ereğli Havza-i Fahmiye Maden Amelidinin hukukuna müteallik kanun. 17 Şubat 1923 tarihli İzmir İktisat Kongresi'nin 34 maddede topladığı iş ve işçi hakları konusundaki kararlar, 22 Temmuz 1923 tarihli Ameli Birliği ve İhtiyat ve Teavün Sandıkları Talimatnamesi, 1930 tarihli Umumi Hıfz-ı Sıha Kanunu ve 8 Haziran 1936 tarihli 3008 sayılı İş Yasası vardır. Atatürk, Türkiye'de kurulan fabrikalarda çalışan kadın erkek bütün işçilerin bu kanunlarda belirtilen haklardan yararlanmalarını istemiştir. Bu doğrultuda genç cumhuriyet, hastanesi, okulu, lojmanı, kütüphanesi, tiyatro ve sinema salonu, spor tesisi, araştırma ve geliştirme bölümü olan sosyal fabrikalar kurmuştur. Atatürk'ün sosyal fabrika projesi, onun topyekün kalkınma stratejisinin sanayi alanındaki uygulamasıdır. Ekonomide devletçilik ilkesinin bir uzantısı olan bu uygulama da tıpkı devletçilik gibi Sovyet-Rusya esintisi taşısa da aslında son derece özgün bir uygulamadır. Atatürk'ün millet mektepleri, köy eğitmen okulları, halk evleri, halk odaları ve köy enstitüleri gibi sosyal fabrika projesi de toplumsal aydınlanmaya hizmet eden bir projedir. Nitekim genç cumhuriyetin bütün bu kurumlarında tüm halka okuma yazma, bilim, kültür, sanat, spor, tarım, sağlık, ekonomi konularında temel bilgiler verilmiş ve uygulamalı eğitim yapılmıştır. Kısacası Atatürk'ün fabrikaları bile birer okuldur. Venezuela'da Atatürk modeli fabrika. Sevgili arkadaşım, değerli dostum, gazeteci yazar Banu Avar, 2000'lerin sonunda Venezuela'da karşılaştığı bir olayı şöyle anlatmıştır. Şehri göreceğimiz tepeye doğru tırmanırken Kemal Atatürk tabelasını geçince şaşırdım ki tepeye geldik. Genç kız, rehber, heyecanla, "Şu fabrikayı görüyor musun? Yanında nikah salonu, şu sağlık ocağı, şu okul, onun arkasındaki de bizim ev." Dememe kalmadı. Rehber, "Biz buna Atatürk modeli diyoruz," diye yapıştırdı. Venezuela'da bu gördükleri ve duydukları üzerine duygulanan Banu Avar, "Venezuela tepesinde tüylerim diken diken, gururum tavan yapmıştı," diyerek anlatmıştır heyecanını. Peki ama Türkiye'den binlerce kilometre uzaktaki Venezuela'da Atatürk modeli diye adlandırılan bir fabrikanın ne işi vardı? Peki ama Atatürk modeli fabrika nedir? Türkiye'de bu fabrikadan var mıdır? İşte bütün bu soruların yanıtlarını verebilmek için şimdi hep birlikte Nazilli'ye uzanalım. Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası. Atatürk modeli fabrika sadece üretim yapılan bir sanayi kuruluşu değil, aynı zamanda Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı bir laboratuvar, eğitim verilen bir okul, her türlü sanat ve spor imkanlarına sahip bir spor ve kültür kompleksi, kısacası dört dörtlük bir yaşam alanı bir kampüstür. Atatürk, Anadolu'nun her yanında işçilerin yüksek standartlarda çalıştıkları, her türlü sosyal imkandan yararlandıkları sosyal fabrikalar kurmayı planlamıştır ama bu projesini yaygınlaştırmaya ömrü yetmemiştir. Venezuela'daki Atatürk modeli fabrikaya esin kaynağı olan fabrikalardan biri 1937'de bizzat Atatürk tarafından açılan Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'dır. Bu fabrika Atatürk'ün kafasındaki sosyal fabrika projesinin en önemli uygulamalarından biridir. Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası, Genç Cumhuriyet'in 1. 5 yıllık sanayi planının ilk önemli eserlerindendir. Sümerbank'ın devlet eliyle kurduğu ilk Türk basma fabrikasıdır. Günver Güneş, Atatürk'ün Nazilli seyahatleri ve seyahatlerin yarattığı sonuçlar, Atatürk Haftası Armağanı, Genelkurmay ATESE Başkanlığı yayınları, 10 Kasım 2004, sayfa 128. Fabrika, Türk-Sovyet ortak yapımıdır. Fabrikanın mimari projesi Kayseri kombinasını da çizen Rus mimar ve mühendis Ivan Sergeyevich Nikolayev tarafından çizilmiştir. Makineler ve teçhizatların çoğu Sovyetler Birliği'nden Narenciye karşılığında satın alınmıştır. Zafer Toprak, Sümerbank, Ankara 1983, sayfa 40. Ayrıca Romanya'dan da kredi alınarak 612 iyilik bir telef tesisatı kurulmuştur. Adı geçen eser, sayfa 40. Fabrika kuruluşundaki işçi açığını kapatmak için 120 Sovyet montör ve mühendis istihdam edilmiştir. Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası Gezi Rehberi, Nazilli 1937, sayfa 5, Hüsamettin Toros, Türkiye'de Sanayi ve Devlet İşletmeleri İstanbul 1975, sayfa 158, Güneş, adı geçen makale, sayfa 128-131. Fabrikanın temelleri 25 Ağustos 1935'te atılmış, yapımı 18 ayda tamamlanmış ve 9 Ekim 1937'de açılmıştır. Fabrika, bina ve makineler dahil 8 milyon liraya mal olmuştur. Lüstrasyon de Türk, Numero Special, Nazilli Şehri, Ege Özel Sayısı, İstanbul 1950, sayfa 55, Güneş, adı geçen makale, sayfa 128. Fabrika temellerinin atılmasıyla birlikte Nazilli kentinin yüzü gülmeye başlamıştır. Temel atma töreninin hemen ardından fabrikanın inşası için Nazilli'den ve çevre illerden gelen 2500 işçi istihdam edilmiştir. Güneş, adı geçen makale, sayfa 128. Fabrikanın tamamlanan kısımlarında ileride oluşacak eleman sıkıntısını karşılamak için genç kızlara iplik kısmında kurs verilmeye başlanmıştır. Kursta başarılı olanlar fabrikada çalışmaya hak kazanmıştır. Yeni Asır Gazetesi, 11 Haziran 1937. Daha fabrika açılmadan fabrikanın ihtiyacı olan pamukların çevrede yetişmesi için 200 tane modern tohum ekme makinesi alınmıştır. Yeni Asır Gazetesi, 8 Nisan 1937. Ayrıca birçok traktör, römork, biçer döver gibi modern tarım araçları Nazilli'ye getirilerek halka bu araçları nasıl kullanacakları öğretilmiştir. Güneş adı geçen makale sayfa 132. Nazilli Bozdoğan yolu üzerinde yapılan kentle fabrika arasındaki yol parke döşenerek yolun her iki tarafına çok sayıda ağaç dikilmiştir. İllüstrasyon de Türk. Sayı 4. Güneş adı geçen makale sayfa 132. Fabrikanın 28.000 i ve 800 otomatik tezgahla çalışmaya başlaması ve 2.400.000 kilo iplik işlemesi planlamıştır. Bununla 20 milyon metre basma imal edilecektir. Fabrika 15.000 ton kömür yakacaktır. Fabrika her gün en fazla 2.400 işçi çalıştıracak ve ücret olarak senede 1 milyon lira ödeyecektir. Nazilli basma fabrikası kombine şeklinde kurulmuştur. Çırçır, iplik, dokuma ve basma bölümleri ayrı birer fabrika halindedir ve birbirinin tamamlayıcısı durumundadır. Fabrikanın ham maddesi olan pamuk, Nazilli, İzmir, Sarayköy, Yenipazar, Aydın, Söke, Kuyucak gibi yerlerden sağlanmıştır. İbrahim Kiraz, Yaslışehir Nazilli, 2003, sayfa 102. Fabrika 5 bölümden oluşmuştur. Dokuma bölümü, basma bölümü, desen bölümü, gravür bölümü ve baskı bölümü. Basma, desen, gravür bölümünden geçen kumaşlar, dokuma bölümünde yarısı elektronik olmak üzere 768 tezgahta dokunacaktır. Günlük dokuma 62.000 ile 64.000 metre arasındadır. Baskı bölümünde ise 4 baskı makinesi vardır. Burada farklı renk ve desenlerde günlük ortalama 85.000 metre basma yapılacaktır. Adı geçen eser sayfa 103-104. Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası, sosyalist ülkeler de dahil dünyada görülmemiş düzeyde ileri bir sosyal niteliğe sahiptir. Evet, fabrika kurulurken Sovyet modeli esas alınmıştır. Sovyet mühendislerden yararlanılmıştır ama sonuçta Türk devrimine has, çok güzel bir eser ortaya çıkmıştır. Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası, 1930'ların dünyasında bir benzerine daha rastlanamayacak kadar özgün bir sosyo-kültürel ekonomi projesidir. 17. ayrımın sonu, sayfa 227.